yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Ali Öztaylan. 1915-2008. Ali Öztaylan beyefendi ile her şeyi latif görmeli.
Sohbet ananemiz bu defa ehli dilin Bandırmalı Ali Efendi diye tanıdığı, bildiği, sevdiği bir gönül insanına konuk oldu. Bir salı günü Bandırma'daki devlet hanelerinde kendisini ziyaret ettik. Bir Osmanlı efendisinin Ali Cenaplı'yla karşıladı, ikram etti, uğurladı bizleri. 83 yaşına rağmen meşrubat ikramını bizlere bırakmaması ancak o kıratta insanlara yakışan bir nezahetti. 2-3 saatlik beraberliğimizde gönül dünyalarına ne kadar ulaşabilme gücümüz varsa o kadar nasiplendik. Aldıklarımızı bütünüyle aktarma kudretimiz yok. İfadelerdeki lezzeti de kağıda yansıyanlardan yudumlayarak değil, ancak bizzat tadarak gerçek anlamda hissedebilirsiniz. Şimdi sunacaklarımızı dinleyecek ve "Eh, nasibimiz bu kadarmış" diyeceksiniz. İşte sohbetten devşirdiklerimiz. Efendim, aslında uzun zamandır sizlerle böyle bir sohbeti gerçekleştirmeyi özlüyor, arzuluyorduk. Ama kısmet bugüneymiş. Gerçekten bu tür sohbetlerden çok faydalandık. Zat-ı Âli'nizin sohbetinin de bereketli olacağına inanıyoruz. Efendim, sohbetlerimizde umumiyetle büyüklerimizin hayatını dinleyerek başlıyoruz. Eğer lütfederseniz, pederlerinizden, validelerinizden, ilk yetişme zamanlarınızdan başlayalım.
Sohbet, ehli dil işi. Bizim gibi cahillerin sohbeti ne olabilir ki? Asıl sizler sohbetin makarındasınız. Efendim, bendeniz Rumi 1331 doğumluyum. 1915, aslen Rumeliliyiz. Üsküp muhacirlerinden. Bir dizi felaketlerden sonra Rumeli'den annem, babam, ailecek hepimiz hicret etmişiz Türkiye'ye. İlk olarak da Bandırma'ya yerleşmişiz. Burada Yunan işgaliyle karşılaştık. Bir müddet İstanbul'a gittik, orada da İngiliz işgalini gördük. Malumunuz seferberlik, Osmanlı'nın perişanlığı, kısaca maceralı, muhataralı bir hayatımız oldu o dönemlerde. Allah gavur işgali göstermesin, gözünün önünde iffet ve namusunuz lekeleniyor. Allah öyle bir devir bir daha göstermesin. Bosna ve diğer Balkan ülkelerinde olup biteni görünce insan üzülüyor. Allah nasip etti, o dönemlerde pek çok güzel insanla hemdem olma fırsatı bulduk. Muharrem Nadir Ağlar, Süheyl Ünver Beyefendi, Şemsettin Günaltay, Fuat Köprülü, Ali Nihat Tarlan, Neyzen Tevfik gibi zatlarla tanışma imkanı bulduk. Sultan Abdülhamit'in kızı ve hanımını da yakinen tanıma fırsatı buldum. Sultan Hamid'e kim ki ihanet etti, bu alemden hepsi bednam olarak göçüp gittiler. Bir gün Süheyl Hoca ile beraber, o zamanlar Beşiktaş'ta oturan Sultan Abdülhamit'in en nazlı kızlarından Ayşe Sultan'ı ziyaret etmiştik. Kendilerine, "Efendim çok affedersiniz, efkâr-ı umumiyede şöyle bir söylenti var. Veli nimetimiz Efendimizin son demde bu millete beddua ettiği söyleniyor. Ne buyurursunuz?" diye sordum. Ayşe Sultan birden heyecanlanarak, "Hayır, böyle söyleme evladım," diyerek titremeye başladı. "Nasıl beddua eder? Mümkün mü Femi Muhsin'inden öyle söz çıkması? Suçu ne milletin?" şeklindeki sözleriyle bu söylenenler hususundaki üzüntülerini belirtmişlerdi.
Efendim, Adnan Menderes'in gizliden gizliye Abdülhamit'in ailesine yardım ettiği söylenmekte. Nasıl gerçekleşiyordu bu yardım?
Evet, ben bizzat şahidim merhumun o mazlum aileye yardım yaptığına. Adnan Menderes Bey tebliğli kıyafetle gider devlerine ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Aman kimsenin haberi olmasın diye de Ayşe Sultan'a tembihlerdi. O mazlum aile gerçekten sıkıntılı günler yaşadılar son dönemlerinde. Metruk bir köşkte hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Annesi Müşfike hanımefendi yatalak hastaydı. Duvarlar raptiyelerle tutturulmuş kağıtlarla kaplanmıştı. Evde kapkacak gibi hiçbir malzeme de yoktu. Rüzgar evin bir tarafından giriyor, diğer tarafından çıkıyordu. Açtılar. En ucuz asker sigarası kullanırdı Ayşe Sultan. İnsan o denli bir sıkıntı içerisinde olunca sigaraya başlamaz mı? Osmanlı'yı işte bu halde bıraktık. Osmanlı'ya ihanet edip bednam olarak göçenlere bir örnek de Çerkez Ethem'in kardeşlerinin durumu. Çerkez Ethem'ler üç kardeşti. Bendeniz Ethem'i tanımazdım ama diğer iki kardeşi Reşit ve Tevfik'i iyi tanırdım. Bir gün Bandırma'da bulunan köşklerini ziyaret etmiştim. Yanıma da onları yakinen tanıyan yine Çerkez olan bir zatı almıştım. Tevfik Bey'in yaşlı olmasına rağmen gayet neşeli ve dikkatli bir hali vardı. Çekinerek ve son derece nazikane bir şekilde kendilerine ''Efendim, umumi bir söz var. Zat-ı devletleri ne kadar iştirak eder bilemiyorum ama Rıza Tevfik'ten ve Ebu Ula'dan da dinledim. Osmanlı'ya kim ki ihanet ettiyse bu alemden bednam olarak göçmüştür. Siz de sarayın nimetlerinden perverdeydiniz. Sizlerin de ihanetinden bahsediliyor. Ne buyuruyorsunuz?'' diye sordum. Ben daha sözlerimi tamamlamadan bir anda gözümün önünde kendisine felç geldi. Küt diye yere düştü. Vücudu şişmeye, ağzı köpürmeye başladı. Hemen yanımızda Çerkez Ethem'in cellat başılığını yapmış İsmail Bey vardı. Açıkçası korktum. İsmail Bey'in bize bir şey yapmasından tedirgin oldum. Neyse ki bir şey yapmadı. O halde bir hafta boyunca can çekişti ve bağıra bağıra öldü. Bu hadise beni bir hayli üzmüştü. Benim yüzümden felç oldu diye düşünüyordum. Bir gün Samiha Ayverdi hanımefendiye bu hadiseyi anlattım. Vicdan azabı çektiğimi ona da söyledim. Dedi ki bana, ''Aliciğim, bilakis memnuniyete mucip olmuşsunuz. Hiç olmazsa onun nedametine, istiğfarına vesile olmuşsunuz.'' dedi. Ben de ondan sonra teselli buldum.
Efendim, biraz daha geriye gitsek, şimdiye kadar anlattıklarınız orta dönemlerden hatıralar. Yetişme döneminize dönsek mesela, ilk tedrisatınız nasıl başladı? Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrendiniz? Peder merhumun vazifesi neydi?
Rahmetli babam esnaftı. Kasaplıkla meşguldüler. O zamanlar malum maişet mühim bir problemdi. Yetişme dönemimiz ise işgal zamanına rastladı. Yanmış, yıkılmış bir haldeydi Bandırma. Yunan işgali olduğu zaman 7-8 yaşlarındaydım. Yunan bütün köyleri yakarak gidiyordu. Ekmek yok, su yok. Neredeyse bütün ailelerde erkekler şehit olmuştu. Bizim aileden 12 tane şehidimiz vardı. Umumi bir felaket ve buhran içinde geçti yetişme yıllarımız. Sonra tedrici olarak düzelmeye başladı. Çocuk yaşlarından itibaren kitaplara ve okumaya karşı derin bir muhabbetim vardı. Okumak, yazmak, udebayı, meşayihı, şuarayı tanımayı çok arzulardım. Allah'a hamdolsun dönemimizin pek çok mümtaz şahsiyetlerini tanımayı Rabbim fakire nasip etti. Hakkari'den Şeyh Selim Efendi'den tutun da Edirne'den Ragıp Efendi'ye kadar Kadiri, Mevlevi, Nakşi birçok meşayihı ve udebayı tanıma fırsatı buldum. Kur'an-ı Kerim tahsilimi o yasaklı dönemde camide bu ışığında Hoca Zekeriya Efendi'den aldım. Akşamla yatsı namazları arasında gizli gizli bir şeyler öğrenmeye çalışırdık. Hatta bir gün birileri hoca Kur'an öğretiyor diye ihbar etmişler. Tabii bu gibi durumlara karşı sürekli tedbirli olurduk. Ayakkabı giymezdik. Cami içerisinde iki tane büyük dolap vardı. Jandarma camiye baskın yapınca bizler hemen dolap içerisine girerdik. Mumları da saklardık. Dolaplara bakmak akıllarına gelmedi de öylece kurtulduk jandarmanın elinden. Bir gün İstanbul'da Babali yokuşundan İstanbul Kütüphanesi'ne gidiyordum. Baktım Kur'an-ı Kerim sayfaları yollarda uçuşuyor. Bütün Babali yolunu doldurmuş durumda. Arabaların tekerleri altında çiğneniyordu. Gerçekten son derece hazin bir görüntü vardı. Orada iş yeri olan Eşref Bey'e uğradım. Nedir böyle diye ona sordum. Meğer Marif Kütüphanesi sahibi Acem Naci Bey bir Kur'an-ı Kerim neşretmiş, arkasına da 4 sayfa elifba koydurmuş. Bunu görmüşler, daha ciltlenmeden matbaaya baskın düzenlemişler ve bütün Kur'an-ı Kerimlere el koymuşlar. Çöp kamyonlarına doldurup yakmaya götürüyorlarmış. Çöp arabalarına yüklenirken rüzgarın etkisiyle Kur'an sayfaları yollara dağılmış.
Efendim, bu memleket insanının mukaddes kitabına karşı yürütülen bu düşmanlığı, ondan ayrı düşürülmesi gayretlerini anlamak mümkün değil. Şimdilerde de konuşuluyor bu mevzu. Kur'an-ı Kerim düşmanlığı nasıl başladı? Bu husus üzerinde biraz durur musunuz?
Öyle bir devir düşünün ki, Müslüman bir ülkede Allah demek yasak olsun. 1960 ihtilalini hatırlarsınız. Merhum Adnan Menderes mahkeme edilirken, hiçbir suçun olmasa Türkçe okunan ezanı yeniden Arapçasına döndürmen idam edilmen için kafidir denildi. Allahu Ekber demenin cezası 6 ay hapis yatmaktı. Çok iyi hatırlıyorum, Edincik'te İmam Efendi sabah ezanını unutarak Arapça okumuştu da jandarmalar kendisini kan revan içerisinde bırakıncaya kadar dövdükten sonra tutuklamışlardı. Behçet Kemal gelmiş bir kere Ayvalık'a. Cuma günü cuma dersini ben yapacağım demiş. Minbere dayanarak, sizler Avrupa'ya yakın sayılırsınız. Nedir bu duvarlardaki Arapça hatlar? Nasıl Türksünüz diye bağırmış, hakaretler etmiş. İhtilalden sonra jandarmalar bizim dükkana da baskın düzenlediler. Fatih'in tablosu vardı dükkanımızda. Hala Osmanlı muhibbi misiniz diye darmadağın ettiler dükkanı. Sandalyeleri, iskemleleri kırdılar. Van'da Kürt hükümeti kuracakmışsınız diye suçladılar. Yapmayın dedim. Ben Üsküplüyüm. Tito ile münasebetim olduğunu söylerseniz bir dereceye kadar. Hayalle rabıta kurmak mümkün değil. Burada NATO'da çalışan bir İngiliz asker vardı. Güzel Türkçe konuşurdu. Son derece zekiydi. Bizimle de çok samimiydi. Sık sık dükkana gelirdi. İhtilalden sonra bir gün yine geldi ve dedi ki, iğne ucu kadar aklı olan devletlerde ihtilal olmaz. Çünkü ihtilal bir memleketi %99 götürür, bir ihtimalle ayakta kalır diyerek ihtilali yapanları ağır kelimelerle yermişti. Koca bir imparatorluğu teslim aldık, sonra kuşa döndürdük. Şimdi de ecdada sabbetmekle, yani küfretmekle meşgulüz. Hazin bir durum. Şarka silahla gidiliyor artık. Oradan meşayihı kaldırdık. Topla tüfekle bir insan ıslah olmaz ki. O güzel insanları astık. Onlar dağdaki adama gel diyordu, titreyerek geliyorlardı. Katil silahı bırakıyordu. Her kavmin bir terbiye usulü var değil mi? Bir milletin dinini elinden alırsanız ondan daha zalimi olmaz. Dinimizi elimizden aldılar, yerine ne ikame ettiler.
Efendim, sözünü ettiğiniz dönem Türkiye'de bir medeniyet değişiminin yaşandığı dönem. Mehmet Akif, Eşref Edip, Ebu'l-Ula, bütün bu şahsiyetler o dönemlerde bu medeniyet farklılaşmasının sancısını yaşadılar. Nasıl bakıyorlardı bu değişime? Üzüntüleri, küskünlükleri, öfkeleri nelerdi?
Elbette son derece müteessirdirler. Allah demek suç. Vakıflar satılır mı? Cami satılır mı? Camileri sattılar. Vakfın hududunu Allah tayin eder. Bütün Osmanlı arazisi vakıf üzerine kurulmuştu. Bir devlet işgal edilse, işgal güçleri vakıf arazilerine bir şey yapamıyor. Vakıf arazisi şahsi mülk olarak mütalaa ediliyor. Ama onlar vakıf arazilerini devletleştirdiler.
Kur'an-ı Kerim'i mum ışığında cami imamından öğrendiğinizi belirtiyorsunuz. Diğer eğitim hayatınızı nasıl tamamladınız? Bir de zamanınızın üdebasıyla, şuarasıyla, meşayihıyla, sülehasıyla, büyük insanlarıyla yakınlıklarınız olmuş. Nasıl bir sevki tabiiyle başladı bu dostluğunuz?
Muntazam bir eğitim hayatımız olmadı. Kendi kendimize bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Ehli tasavvufla, ilim irfan sahibi insanlarla birlikte olmaya çalıştık. Onlardan feyiz almaya gayret gösterdik. Allah şefaatlerine nail eylesin, Tahirül Mevlevi merhumu çok iyi tanırdım. Mehmet Akif'e karşı çok büyük bir muhabbetim vardı. Onun eserlerini okur, onun bütün muhitiyle yakın dostluklar kurmaya çalışırdım. Kendilerini bir kez görme fırsatım oldu. Eşref Edip Bey'le kaldığı bir otelde kendisini ziyaret etmiştik. Neyzen Tevfi bir gün Bakırköy'de hastanede ziyarete gitmiştim. 6 ay dışarıda, 6 ay da Şehzade başında bulunan Karadeniz Oteli'nde kalırdı. Hastanede baktım, akşam nöbeti de gelmiş, saçları temelli dikilmiş, akşam yemeği yapıyor ama ateş içerisinde. Bana döndü, ''Beni niçin ziyarete geldiniz?'' Neyzen misiniz? Musiki şinas mısınız? Edebiyatla mı ilgileniyorsunuz? Konservatuvar talebesi misiniz? Diye sordu. Efendim, bahsettiğiniz vasıfların hiçbiri bende yok dedim. Fakat bendeniz Mehmet Akif'i çok seviyorum. Mehmet Akif Bey'in sevdikleri de benim baş tacım olur dedim. Ben sözlerimi tamamlar tamamlamaz Akif'im, Akif'im diye bağırarak kendini yere bir vurdu. Ben öldü diye çok korktum. Akif'im, Akif'im diye bağıra bağıra ağlamaya başladı. Perişan oldum. Ben de onunla ağlamaya başladım. Bir zaman sonra kendine geldi. Yavrum dedi, ben eli öpülecek insan değilim. Ben merdudum. Ben fasıkım. Ben facirim dedi. Yapmayın efendim dediysem de dinlemedi. Hayır, ben bir hıyanet ettim dedi. Mevlevilikte tarikata intisap ettikten sonra bin bir gece çilesi var. O çile tamamlanmadan ayrılırsa makbul addedilmiyor. Halkayı kopardı sayılıyor. Hastaneden ayrılıp oteline yerleştikten sonra yeniden kendilerini ziyarete gittim. Oğlum, yarın burada mısınız dedi. İnşallah dedim. Şehzadebaşı Camii'nin yanındaki Meşrutalar'da bir yavrunun çayhanesi var. Bir zahmet oraya uğrasanız da yarın benim geleceğimi bildirseniz. O bazı dostlara haber versin dedi. O kimlere haber vereceğini bilir dedi. Fakat siz de geleceksiniz diye bana tembihledi. Gittim söyledim. Ertesi gün baktım Fuat Köprüller, Ali Fuat Başkiller, Ali Nihat Tarlan hocalar dolmuşlar. Ben de oturdum bir köşeye. Sonra Neyzen Tevfik de geldi ve tam 4 saat süren bir ney ziyafeti sundu orada bulunanlara. Arada bir de sohbetler yapılıyordu. Güzel insanlardı onlar. Hattat Necmettin Efendi, Hattat Hamid, Hattat Macit ve Halim Efendiler, tanışma fırsatı bulduğum insanlar olarak çok güzel insanlardı. Mahir İzbey dost tarifine giren yaranlarımızdandı.
Necip Fazıl'la da bir yakınlığınız oldu değil mi efendim?
Evet, yakinen görüşürdük. Merhum fakirhanemizde bizleri ziyarete gelir, bendeniz de sık sık kendilerini ziyaret ederdim. Her ziyaretinden sonra hemen polisler eve gelirler, Necip Fazıl niçin seni ziyarete geldi, neler konuştunuz gibi sorular sorarlardı. Osman Yüksel Ser'den geçti beyefendiyle de tanışırdık. O da ziyaretlerimize gelirlerdi. Parkinson hastalığına tutulmuştu. Çileli bir ömür geçirdi merhum.
İnsan olarak güzel insanlardı dediniz. İnsan olarak güzel olmak ne demek efendim?
Onların gözünde her şey latifti. Ehli değil idiler. Bakışları başkaydı. Nazarında kerih bir şey yoktu. Mesela Süheyl Ünbey Bey dünyanın en kibar insanlarından biriydi. Bir gün beraberce gidiyoruz. Karşımıza bir kedi çıktı. Kedi önümüzde durdu ve başladı kaşınmaya. Hazret ellerini şöyle bağladı, onu bekledi. Biz de bekledik. Kedi keyfini aldıktan sonra aldı başına gitti. Ondan sonra Ali'ciğim, bizim adımımız bu hayvancağızı ürkütseydi, bir de kaza mukadder olsaydı, nice olurdu bizim halimiz, dedi. Onlar başka insanlardı. Onların halini, yaşayışlarını, oturuşlarını, yemelerini, içmelerini takip edin. İsterse Femi Muhsinlerinden bir kelime çıkmasın. Kitap tanzim edersiniz. Oturmaları, kalkmaları, her şeyleri başkaydı. Sami Efendimizin, Musa Efendimizin halleri de öyle değil mi? Başka insanlardı onlar. Kamil olurmuş ehli değil, doğmazdan önce anesi derler. Maya öyle. Büyük ekmek, büyük hamurdan olur. Son derece latif, sen, ben, senin, benim gibi sözleri bilmezlerdi. Profesör Doktor Bedi Şah Suvaroğlu vardı. Kendisi masondu. Bir gün Süheyl Bey'e gelerek masonluk adına vaaz ettiğiniz sistemi kökünden yıkacağım dedi. Süheyl Bey'in başkan olduğu kürsünün şeyhi o olacaktı çünkü. Süheyl Bey'in bu sözden dolayı gönlünün incindiğini ve onun ölümüne yol açtığını biliyorum. Bazı iddiaları bulunmasına mukabil Süheyl Bey mason değildi. Hatta bir gün Hasan Basri Çantay merhum Süheyl Bey'in Cevat Rifat Atilhan'ın mason listelerinde ismi olduğunu söylemişti. Ben de kendisine, efendim bu haberin menbaı mevsuk mu dedim. Mevsuk tabii diyerek celallenmişti. Bir müddet sonra Süheyl Bey'le tıp fakültesindeyiz. Süheyl Bey bana Rika tarzında Osmanlıca yazılmış bir mektup uzatıp okumamı istedi. Okudum fakat bir şey anlamadım. Ne maksatla verdiğini de bilemedim. Bir şey anlayamadığımı halimle kendilerine izhar ettim. İmzaya dikkat buyurun dedi. Baktım 3 tane yıldız. Müselles şeklinde. Mektup İsmail isminde bir şahsa aitti. Bu zat Süheyl Bey'in yakınıymış. Süheyl Bey bu mason imzası dedi. Bu şahısta aile kurbiyetimiz bulunmaktadır dedi. Derecesi artmış bir kimsedir. Ahirete imansız göçmüştür dedi. Aman efendim aile kurbiyetiniz var. Hükmetmeyin buna göre muameleye tabi olur. Şehadetiniz kabul edilir. Yapmayın dedim. Hayır, Allah kendisine seb edene aldırmaz. Resulüne toz kondurmaz. Masonlukta derece Resulullah Efendimiz'e yaptığı hakaret nispetinde olur. Bu onlardandır dedi. Bir ara, efendim zat-ı devletlerinize hiç mason olmanız yönünde bir teklifte bulunuldu mu diye sorma cesareti gösterdim. Dedi ki, şuna inanın, ben hususiyetimde çok resmiyimdir. Benim hayatta dost olarak kabul ettiğim 3 insan vardır. Siz, Necmettin Efendi, bir de Mahir İz Hoca, bu isimlerin dışında hiç kimseyle samimi değilimdir, dedi. Japonya hariç bütün dünyadaki mason localarının başkanlarını bilirim, dedi. Bizi de aralarına katmak gayesine matuf olarak tüm dünya seyahatlerinde düzenli olarak bizlere refakat ederlerdi. Ama hiçbir zaman onların bu emellerini açma fırsatı vermedim onlara, dedi. Masonluk bir Yahudi tarikatıdır. Bu tarikatta dünyayı Yahudi tasarrufunda tutarlar, derdi. Bir Yahudi çocuğu en az 7 lisan bilir, derdi. Bu konuşmadan sonra bendeniz Ali Fuat Başkil hocaya, Hasan Basri Çantay hocaya, sizler böyle böyle diyorsunuz ama durum bundan ibaret diye uzun bir mektup yazdım. Bilahare Süheyl Bey'in mason olmadığı birçok yerde ilan edildi. Efendim, onun için her şeyi latif görmekte fayda var. Her şeye Muhammedi bir gözle bakacaksın. Ben ne küfrü teftişe memurum, ne hayrı tespite memurum diyerek, herkese karşı hüsnü zan üzere olmak gerek. Hiç kimse hakkında suizanda bulunmamak lazım. Filanca şahıs şöyle kötü, böyle kötü diye konuşmamak lazım. Ne malum, 5 dakika sonra tüm kötü huylarından kurtulmayacağı. Vaktiyle bir rüya görmüştüm. Rüyamda bir papaz, Ali Efendi, ben sizin tanıdığınız Vasil'in babası Papa Kantriçko'yum. Öleli 8 sene oldu. Mezarım Kazaklar Köyü'nde. Ben Müslüman doğdum, Müslüman yaşadım ve Müslüman öldüm. Fakat emri peygamberi isar etmeme emri verildiği için Müslümanlığımı isar etmedim. Kilisede hiçbir zaman teslisten bahsetmedim. Hep Allah'ın birliğinden, tevhidden bahsettim. Şimdi vakti geldi. Siz benim naaşımı alıp Müslüman mezarlığına nakledeceksiniz, dedi. Ben de rüyada nakli kuburu gerçekleştirdim. Sabahleyin uyandım, Allah Allah dedim. Sonra Kazaklar köyünde böyle bir zatın bulunup bulunmadığını öğrenmek için oraya bizzat gittim. Sordum, gerçekten de 8 sene önce ölen Kantrinchu adında bir papazın olduğunu ve aynı zamanda Vasil'in babası olduğunu öğrendim. Vasil'i tanıyordum ama babası Kantrinchu'yu tanımıyordum. Nasıl birisi diye sordum. Çok iyi bir gavurdu dediler. Hayrı seven, okuduğu insanları iyi eden, Müslümanları çok seven, bütün gününü kilisenin altında bulunan hücresinde geçiren mazbut bir insandı dediler. Bir zaman sonra Vasil dükkana geldi. Arkadaşları da vardı yanında. Vasil'e, sana bir şey anlatacağım ama doğruluğuna inanmanız için Hristiyanlıkta mukaddes olan ne varsa onun üzerine de yemin edeyim dedim. Ali Bey, ben seni çok seviyorum. Ne lüzum var yemine, dedi. Öyle deyince gördüğüm rüyayı anlattım. Böyle böyle ben senin babanı bu şekilde gördüm, dedim. Allah, dedi, küt diye yere attı kendisini. Arkadaşlarına, demiyor muydum ben size babam Müslüman diye, aldınız mı cevabı, dedi. Bir gün Ali Haydar Efendi'deyiz. Evde Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, Yekta Efendi, Fuat Efendi hep beraber yemekte oturuyorlardı. Bendeniz bu rüyayı bir kağıda yazarak Ali Haydar Efendi'ye ilettim. Ali Haydar Efendi'nin kulakları o zamanlar biraz ağır işittiği için yazarak derdimizi anlatıyorduk. Fakat Haydar Efendi benim ilettiğim kağıdı okumadı. Derken Ali Haydar Efendi yemeğin ardından benim yazdığım kağıdı okumamasına rağmen bu mevzuyu açtı. Benim gördüğüm rüyanın sahih olduğunu, nakli kubur olduğunu, şimdi gidilse yerinde bulunamayacağını, naaşının nur olduğunu, tekbirlerle yerinden kaldırılıp Müslüman mezarlığına nakledildiğini, yarın ahirette onunla buluşacağımızı anlattı. Demek istediğim, istisnalar kaideyi bozmaz ama zahir hakkında hüküm vermek pek doğru bir şey değil.
Osmanlı Efendiliğinin her şeye hüsnü zanla bakmanın evvelce öğretildiği yer neresiydi efendim? Osmanlı hanımefendisi, beyefendisi olmak ayrı bir şahsiyetti değil mi efendim?
Osmanlı'da hammaldan tutun da boyacıya kadar herkes terbiyeden nasiplerini almışlardı. Umum öyleydi. İstanbul'un kedileri, köpekleri Avrupalılardan daha terbiyelidir denirdi. Çünkü kediye ayağıyla vuran, kuyruğunu bağlayan yoktu. Eski kıraathanelerde herkes masaların etrafında toplanır, kendi aleminde çayını içer, sohbet ederlerdi. Masaların üzerlerinde de çıngıraklar bulunur, yüksek sesle konuşulduğu veya gürültü patırtı yapıldığı zaman kıraathane sahibi hemen çıngırağı çınlatır ve edep yahu diyerek sükunete davet ederlerdi. İstanbul'un eski tulumbacıları bugünün beyefendilerinden bile daha terbiyeliydi. Umumi hava öyleydi. Kadınların tekneden kıyıya çıkacakları zaman tekne sahibi eline değmesin diye ceketinin kolunu elinin üzerine doğru çeker, öylece hanımların kolundan tutup karaya çıkmalarına yardımcı olurdu. Her semtin beyefendisinin kendisine has hasletleri vardı. Beşiktaşlı başka, Emirganlı başka, Üsküdarlı başka. Kimse birbirinin önünden geçmez. Herkes birbirlerine yol verme nezaketi yüzünden tramvayları kaçırırlardı. İşte tüm bu güzellikleri yıktık ama yerine ne ikame ettik?
Efendim, Türkiye'nin bugünkü haline bakarak tekrar o çileli döneme doğru gittiğimizi söyleyebilir miyiz?
Bilemiyorum ama yese kapılmamak lazım. Evladı Rasul'den Hüseyin Fevzi Paşa Hazretleri vardı. 90 küsur yaşlarındayken ihvanıyla birlikte Gönen'e kaplıcalara gelmişlerdi. Orada halvet olduk. O zaman kendisine, "Efendim," dedim, "ahvali umumiye hakkında soru sormak sui edeptir ama affınıza sığınarak sormak istiyorum, mazur görün. Zaman zaman yese düşüyoruz," dedim. O da, "Evet, ümit nur, yes zulmettir ama geçenlerde fakirde de böyle büyük bir yes hali meydana geldi. Ceddim Hazreti Ali zuhur etti. Ya evladım, yese düşme. Allah Türkleri seviyor. Yine dinini onlarla teyit edecek tebşirinde bulundu," dedi. Ehli salih de bunun farkında. Onun için bütün gücüyle hep Türkiye üzerine gelmekteler. Amerika'sı, Avrupa'sı hep Türkiye'yi yanlarında tutmaya çalışıyorlar. Biliyorlar Türkiye onlardan uzaklaşırsa İslam dinine daha çok yaklaşacak. Onun için bizlerin çok uyanık olması lazım. Müslüman feraset sahibi olmak zorunda. 20 küsur sene hizmetinde bulunduğum, sonra bizi Sami Efendi Hazretlerine teslim eden Müftis Sakaleyn ve huzur hocalığı yapmış olan Ali Haydar Efendi derdi ki bizlere, "Oğlum, camiye girdiğinizde ekseriyet takkesizse siz de takkenizi cebinize koyunuz. Öğle ve yatsı namazının son sünnetini 4 rekat kılmak eftaldir ama camide değil evinizde, herkesten evvel camiye girip en son çıkan olmayın. Camide evrade eskarla meşgul olmayın." Böyle söylerdi. Efendi Hazretleri ütüsüz pantolon giymeyin buyururlardı. Ütüsüz olursa namaz kılıyor demekti. Zaman malum değişen bir şey yok ki. Fakirhanede Ali Haydar Efendi'nin ve diğer pek çok büyük zatların cübbeleri, sarıkları var. Evde bile giymeye teeddüp ediyorum. Evimdeyken, yalnızken onları sarmaya utanıyorum. Birkaç kez niyetlendim giymeye, muvaffak olamadım. Öperek tekrardan yerlerine koymak zorunda kaldım. Onlar libas-ı manevi, büyük insanlara mahsus. Hatta Ali Haydar Efendi'nin sırtından çıkartarak verdikleri gömlekleri, mesti, cübbesi var. Sami Efendi'nin kıymetli eşyaları var. O mübarek insanların giysilerini, öldükten sonra naaşıma giydirin diye vasiyet etmeye bile utanıyorum. Ali Haydar Efendi vefat ederken yanındaydım. Tam ölüm döşeğinde bulunduğu sıralarda "Allah" deyip bir kalktı ama sanki zelzele oldu. Hemen ardından da kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti mübarek.
Efendim, biraz da Sami Efendi Hazretleri ile olan hatıralarınızdan bahseder misiniz?
Sami Efendi Hazretleri'nin Hakk'a yürüdüğü gece gökyüzünde güneş, ay tutuluyor, mahşeri bir hal. Nedir bu hal diye düşünmeye başladım. Sonra Sami Efendi Hazretleri'nin vefatını öğrendik. Gökyüzündeki bu hareketlilik onun matemiymiş. 2 saat sonra telefon geldi. Sami Efendi Hazretleri'nin alemi cemale yolcu olduğunu öğrendik. Sami Efendi Hazretleri hep sükutu ihtiyar eylerlerdi.
Sami Efendi Hazretleri'nin sükutu esnasında sizler ve orada bulunanlar neler hissederdi?
Sessiz, sözsüz olan sohbetlerde daha bir derunilik olur malum haliniz. Sükutilikte gönül muhabbeti başlar. Frekanslar değişiyor mütemadiyen. Kulak alıyor, göz alıyor. Ondan sonra gönüllerde derunilik başlıyor.
Ali Haydar Efendi sizi Sami Efendi Hazretlerine nasıl gönderdi?
Ali Haydar Efendi, alemi cemale teşrifinden sonra manen bir veda dersi yaptı. "Sizi Sami Efendi'ye teslim ediyoruz," dedi. Sonra Bursa'ya Sami Efendi Hazretlerini ziyarete gittik. Sohbet sonrası Sami Efendi, "Merhum sizi bizlere teslim etti," dedi. Utanmıştım. Derslerimi sordu. Sonra "Şunları da teberrüken yaparsın," diye yeni dersler verdi. Eskişehir'de Hacı Hilmi Efendi Hazretleri vardı. Hacı Abdullah Efendi'nin hulefasından. 3 halifesi vardı. Kırkağaç'ta, Karkassade, Avran'da İbrahim Efendi, bir de Bergamalı İbrahim Efendi Hazretleri vardı. Eskişehirli Hilmi Efendi baktım fakire tazimde bulundu. Fakiri birisine benzetti. Tevafuk mu oldu diye aklımdan geçirdim. Sizler Haydar ve Sami Efendilerin teveccühüne mazharsınız dedi. Utandım. Eyvah, keşke gitmeseydim dedim kendi kendime. Allah himmetlerine nail eylesin. O büyük zatlar bir sevdiklerini bir daha bırakmıyorlar. Onlar ihvanını cennete girdirmeden kendileri girmezler. Merhum Allah rızası için bizi bir kere ziyaret edeni biz unutmayız derdi.
Sohbetin sonuna yaklaştığımız sıralarda hepimizi derinden etkileyen bir cemileye şahit olduk. Ali Öztaylan Beyefendi'nin muhterem refikaları odaya girerek bütün içtenlikleriyle yanımızda götürmemiz için hazırladığı ikramları kabul etmemizi istedi. Sonra da yine o zerafet içinde ikramları nasıl hazırladığını bizlere uzun uzun anlattı. Yetim olarak yetiştiğini belirttikten sonra, "76 yaşındayım, okumam da yok güzel evladım. Birinci sınıftan terkim, sonradan eski Türkçeyi öğrenebildim. Allah bizim ömrümüzü size versin. Çok titizimdir, tiksinmeyeyim bir şeyimden. Elimi yüzümü yıkar, şalvarımı giyer, başımı toplar, otururum hamurun başına." diyerek samimiyetini ilerlemiş yaşına rağmen hala sürdüre geldiği misafirperverliğini en güzel şekilde ortaya koydu. Bu arada devreye aynı safiyet içinde evin reisi girdi. "Anneniz saftır, temiz kalplidir ama ikramı gönüldendir," dedi. "Malumunuz gönülle bir şey ikram eden o feyze gark olur. Gönülsüz verilen şey ise sıkıntı yapar. Biz 55 senelik evliyiz. Birbirimizi hiç incitmedik elhamdülillah. Misafirlerine boy abdesti almadan hizmet etmez. 7 evladı ve onların çocuklarını yetiştirirdi. Sonra bizim gibi adamların kahrını çekmiş. Allah cennetine koymaz mı kendisini? Allah'a, "Ya Rabbi, ahirette beni ona hizmetçi kıl" diye dua ediyorum. Ben de onunla cennete girmek istediğim için böyle dua ediyorum tabii. Dareyn saadeti böyle oluyor herhalde. Nedir bunun sırrı efendim? Diyerek o güzel İslam ailesinden güzellikler almayı ümit ediyoruz. Cevap yine tevazu derinlikleri içinde. Bilmiyorum ama annenizin iyiliği herhalde. Bizim gibi adamı idare etmişler. Bu güzel iklimden, bu iki cennet insanına teşekkürler ederek ayrılıyoruz.
Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız, kendi dillerinden hayatları. Ali Öztaylan 1915-2008.